Ayrım 4.
Diğer özellikleri. Gençliğinde Abdülhamid'e jurnalcılık yaptığı oldukça yaygın bir söylenti. İkinci Abdülhamid'in başkatibi Tahsin Paşa diyor ki, Vahdettin Efendi'nin Sultan Hamid'e sürekli havadis taşıyıp getirdiği mevsuken, yani doğru olarak rivayet edilirdi ki, bunun jurnalcilikten bir farkı yoktu. Sultan Abdülhamid sayfa 171. Başmabeyince Lütfi Simavi Bey bu durumdan Abdülhamid zamanındaki kötü şöhreti diye söz etmektedir. Lütfi Simavi sayfa 353. Vahdettin'e güvensizliğin Abdülhamid'den sonra da sürdüğünü gösteren bir olayı Sultan Reşat'ın başkatibi Halit Ziya Uşaklıgi şöyle aktarmaktadır. Bir aralık Sultan Reşat'ın oğlu Necmettin Efendi beni ve Lütfi Simavi Bey'i kardeşlerinden uzakça bir yere çekerek hemen aynen şu sözleri söyledi. Amcamız Vahdettin Efendi'den sakınınız. Saray ve Ötesi 1. Cilt sayfa 65. Öğrenimi. İ.M. Kemal İnal'ın açıklaması. Bir devletin idaresini yüklenmek için şehzadeler zamanın gereğine uygun biçimde eğitim görmek, dünya olaylarıyla yakından ilgilenmek ve onlar hakkında bilgili olmaya çalışmak ve bir devlet adamı olarak yetişmek gerekirken, öğretim ve eğitimlerine itina edilmemek, hatta kendi dilini bile hakkıyla öğretmemek yüzünden ne türlü zararlar doğduğunu açıklamak ve kanıtlamak için sayfalar doldurmak icap eder. Halleri acımaya layık olan bu zavallılar, şayet bir şey öğrenebilmişlerse o da sırf kendi heves ve gayretleriyledir ki, Vahidettin de onlardan biridir. Dipnot, Son Sadrazamlar sayfa 2095. Sultan Reşat Manisa mebusu sıfatıyla İstanbul'a avdet ettiğim sırada beni kabul eylemişti. Siz Manisa mebusu olmuşsunuz, pek mahzuz oldum. Bu Manisa Arnavutluk'ta mı dediği zaman kendimi kaybettim ve ne cevap vereceğimi şaşırdım. Saltanat taraftarı olsam bile bu kadar cahil ve gafil padişahları ilzam edemezdim, yani tutamazdım. Hüseyin Kazım Kadri, Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım, sayfa 248. Vahidettin'in öğrenimi hakkında Necip Fazıl Kısakürek şu bilgiyi veriyor. Çocukluk ve gençliği türlü hastalıklar içinde geçmiş, bu yüzden layıkıyla okumaya ciddi bir tahsil görmeye imkan bulamamıştır, sayfa 24. Rıza Tevfik, kasten açmış olduğum hükümet şekilleri bahsinde biraz konuşunca derhal anladım ki Vahidettin'in bu konularda bilgisi yoktur. Fakat buna da şaşmadım ve bu bilgi yoksulluğunun kabahatini kendisine yüklemek istemedim. Zira pek iyi biliyordum ki o zamanlar şehzadeler bilgisizlik içinde yaşarlardı. Sayfa 33. Başkatibi Ali Fuat Bey, Sultan Vahidettin kardeşi Sultan Reşat kadar Arapça ve Farsçayı bilmezse de o da fıkıhla, yani İslam hukuku ile ilgilenmişti. A.F. Türk geldi. Adı geçen eser sayfa 275. Ali Fuat Bey'in verdiği bu bilgi Vahdettincilerin dilinde şu biçimi almış. Fıkıh bilginiydi. Devrin en iyi hukukçuları kadar fıkıh bilirdi. Dipnot. Nihal Atsız sayfa 86. K. Mısıroğlu. Osmanoğulların dramı. Sayfa 88. Hilafet sayfa 274. Öteki Vahdettinciler de bu abartıyı tekrar ediyorlar. Vahidettin Şeyhülislam Musa Kazım Efendi durumunu açık yüreklilikle itiraf etmiştir. Ben bu makam için hazırlanmadım. Bu makama gelmeyi beklemiyordum. Fakat takdiri ilahiyle bana teveccüh etti. Bu ağır vazifeyi üstlendim. Şaşmış bir haldeyim. Bana dua ediniz. Dipnot. Son Sadrazamlar 4. Cilt sayfa 2095 ve diğerleri. Bu bilgi yetersizliği ve ehliyetli danışmanlar kullanmamak yüzünden Vahidettin'in iç ve dış olaylara doğru bir teşhis koyamadığını göreceğiz. Yazması, konuşması, zekası. Ali Fuat Bey. Kitabeti, yani yazılı anlatımı ve imlası düzgündü. Fikirlerini kağıt üzerine koymakla zahmet çekmezdi. Vükelayı, bakanları topluca kabul ettiği sırada gözlerini kapayıp her kelime ağzından birer ikişer dakikada çıkmak suretiyle ve hafif sesle birkaç söz söylerdi. Ekseri vükela kendisinin iyi söz söylediğini değil, hatta lakırdı söyleyebildiğine bile kâni değillerdi. Fakat bir adamı birkaç kere yanına kabul edip de kendisine alıştıktan sonra gittikçe açılarak bazen bir saat düzgün söylerdi. Cin fikirli ve seriül intikal, yani çabuk kavrayışlıydı. Sayfa 274. Başmabeyince Lütfi Simavi, Vahidettin'in şehzade iken Avusturya'ya yaptığı ziyareti şöyle anlatmış. Veliaht Hazretleri İmparator tarafından İmparatoriçe Hazretlerine takdim olundular. Bu tanışmada tercüman olarak sadece ben hazır bulundum. Vahidettin Efendi Padişah Hazretleri adına önce uygun ve saygılı cümlelerle başsağlığı dilediler. Bundan sonra başka konulara geçildi. Kendisinin konuşmayı pek iyi idare ettiğini belirtmek isterim. Lütfi Simavi, sayfa 348-366. Lütfi Bey Almanya ziyareti içinde o zaman üslubuyla şunları söylüyor. Veliaht Hazretlerinin meftur oldukları, yani yaratılışında bulunan nezaket, aklü kıyaset yani akıl ve uyanıklılık ve efsaf-ı bergüzide yani seçkin nitelikler ise İmparator Hazretlerinden Bed ile başlayarak kendileriyle temasta bulunanlarca fevkalade takdir olunmuştur. Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 442. Almanya gezisine katılan Mustafa Kemal de bu görgü tanıklarını doğrulamaktadır. Vahidettin bu sözleri çok ağır fakat düzgün söylüyordu. Hayret ettim. Aramızda ciddi ve samimi sohbetler oldu. Düşündüm ki bu zat akıllı olmalıdır. İstanbul'da Çengelköy'deki köşkünde ilk buluştuğumuz vakit o dönemi bilenlerce anlaşılması kolay olan sebep ve şartların tesiri altında garip bir hal gösteren veliaht, İstanbul'u terk ettikten, kendisini tamamen serbest gördükten ve bilhassa muhataplarının güvenilir adamlar olduğunu anladıktan sonra şahsiyetini olduğu gibi göstermekte artık sakınca görmüyor. Fali Rıfkı Atay, Atatürk'ün bana anlattıkları sayfa 29 Sel Yayınları. Osmanlı Mebusan Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Kazım Bey'in izlenimi de şöyle. Vahidettin'i ilk defa görüyordum. Biraz okuyup yazmış, İstanbul hayat ve maişetiyle az çok uyuşmuş bir Anadolu softası şivesiyle söz söylüyordu. Meşrutiyetten Cumhuriyet'e hatıralarım sayfa 163. Amiral de Robeck'in raporu. Büyük bir karakter gücüne veya şahsiyete sahip olmamakla beraber çok samimi ve nazik bir zat olup oldukça zihni bir idrak da göstermektedir. G. Yeşke, İngiliz belgeleri sayfa 7, 21-8-1920 günlü mülakat hakkında rapor, BR-13-No-23. Sultan Reşat'tan sonra tahta çıkmasını savaş ve baskıdan yılgın ve yanık halk umutla karşılar. Danişment diyor ki, Sultan Vahidettin halkın kendisini milli bir ümit timsali haline getiren bu ruh halinden yazık ki yararlanamadı. Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 442. Dipnot, tahta çıkış yazısına eklemek üzere hazırladığı 10 maddelik not bu umudu haklı gösterecek niteliktedir. Ayrıntı için Sabahattin Selek Anadolu İhtilali sayfa 24-25. Savaşın ağır bir yenilgiyle bitmesi ve acı sonuçları yeni padişah için gerçekten talihsizlik olmuştur. Vahidettin diyor ki, eğer akilane yani akıllıca, bigarezane kinsiz ve bir tarafane yani tarafsızca idareyi umur edecek yani işleri yönetecek bir halefim yani bir yeni padişah adayı olsaydı, ömrümün devri ahırında yani son döneminde bu bağrı azimi yani büyük yükü vallahi billahi tallahi kabul etmezdim. Dipnot. Belki de bu düşüncesi yüzünden Temmuz 1919 ve Ekim 1920'de tahtından ayrılmayı düşündüğü ya da bu izlenimi bıraktığı halde bu kararı verememiştir. Yeşke, İngiliz belgeleri sayfa 241. Acaba kendisi akıllıca, kinsiz ve tarafsız yönetti mi? Bunu olayları izlerken anlayacağız. Ben milletin ateşli külü üzerine oturdum. Saltanat tahtının kuş tüyünden minderleri üzerine oturup gömülmedim. Dreadnought'larıyla yani büyük savaş gemileriyle mücehhez donatılmış bir kuvvet karşısında bulunuyorum. Dipnot. Görüp işittiklerim sayfa 183. H. Hüseyin Ceylan. Vahidettin'in savaşın felaketlerinin sebebi olarak da suçlandığını ileri sürüyor. Büyük Oyun 1. cilt sayfa 17. Hiçbir kaynakta böyle bir suçlamaya rastlamadım. Kendi icat edip kendi karşı çıkmış. Gölge boksu yapıyor. Rüyaya inanır, tabir ettirir, adamlarını istihareye yatırıp geleceği keşfetmeye çalışır. Gördüğü bir rüyaya dayanarak bir gün yeniden tahtına döneceğini umut eder. Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 31-42, Görüp işittiklerim sayfa 218, Hilafet sayfa 229. Ağzı sıkı, Görüp işittiklerim sayfa 151-179-207. Birçok devlet işlerini gizlice yürütmeye meraklı. Anlaşılan eskiden beri gizli iş yapmaya eğilimi var ki başkatip H.Z. Uşaklıgil şöyle yazıyor. Yaradılışında hileye, entrikaya, gizli düzenlere, karışık girişimlere düşkünlüğü olan Vahidettin Efendi. Halit Ziya Uşaklıgil adı geçen eser 1. cilt sayfa 226. Tahta çıkınca İstanbul Elçiliği eski çevirmeni A. Ledoux hakkında bilgi toplamak isteyen Fransız Dışişleri Bakanlığı'na 6 Temmuz 1918 günü bir not verir. Notunda Vahidettin'i içten pazarlıklı diye nitelemektedir. Dipnot Tarih ve Toplum 17. sayı Nisan 1985 sayfa 59 dipnot 4 Fransız Diplomatik Arşivi seri E 1918-1929 dosya 87 sayfa 107-109'a dayanarak. Adına gelen yazıların açılmadan kendisine verilmesini emreder. Görüp işittiklerim sayfa 240. Hükümetle haberleşmek için görevi bu olan Ali Fuat Bey'i değil de adamı Refik Bey'i kullanır. Sayfa 181. Bazı kimseleri gizlice özel dairesine kabul eder. Bazı temasları gizlice yürütür. Sayfa 188-210. Ali Fuat Bey'e her gün yüzlerce gizli yazı aldığını söyler. Sayfa 162. 27 Ocak 1919 günü yabancıların amansızlığından ve baskısından şikayet eder. Ali Fuat Bey özetle şöyle diyor. Bu baskı neden dolayı, kimler tarafından ve hangi aracıyla yapılıyordu? Açıklamadığı için bu benim için esrarla dolu bir konuşma olarak kalmıştır. Sayfa 182. Başmağabeyinci Lütfi Bey daha açık yazmaktadır. Mart 1919, sarayda nizamsızlık yani kuralsızlık ve intizamsızlık yani düzensizlik günden güne ve hissedilir şekilde artmaktaydı. Başmağabeyinci olduğum halde benden gizli birçok kimselerin, hatta itilaf devletleri, İngilizler, Fransızlar ve diğerleri, uyruğundan kim ve ne oldukları belli olmayan adamların vakitli vakitsiz padişahın huzuruna kabul edildiklerini duyuyor, görüyordum. Padişah böylelikle güya çok ustaca bir siyaset güttüğü kanaatindeydi. Lütfi Simavi, sayfa 489. Bu gizli ilişkilerin ayrıntısını yerinde göreceğiz. Rol yapması. A. İzzet Paşa ile birlikte huzura girdik. Eski sadrazamı görünce padişahın takındığı tavır ve hareket dikkatimi çekti. Padişah yorgun, ağır ve muzdarip görünmeye çalışan bir sesle İspanyol gribinden çok zahmet çekmekte olduğunu, öyle bir halde ve öyle bir dilde anlattı ki buna ben de inandım ve gerçekten üzüntü duydum. Hep kendisi konuştu. İzzet Paşa'ya tek bir kelime bile söyletmedi. İzzet Paşa'yı uğurlayarak tekrar padişahın yanına döndüm. Büyük bir şaşkınlığa uğradım. Biraz önce müthiş hasta görünen padişah şimdi tamamıyla iyileşmişti. Çehresinde hastalıktan en küçük bir iz görülmüyordu. Sesi de son derece gür ve sağlamdı. Padişahın hiçbir şeyi olmadığı halde bu kadar ustaca hasta rolü oynayışına hayran kalmıştım. Dipnot, adı geçen eser sayfa 442. İki yakını da kolayca yalan söylediğini aktarıyor. Görüp işittiklerim sayfa 179. Lütfi Simavi sayfa 202. Meşrutiyetçi değil. Parlamento hakkındaki düşüncesi çağının bütün hükümdarlarının tersine olumsuzdur. Açıkça mutlakiyetçi saltanattan yanadır. Bu konudaki görüşünü mütarek eden az önce Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'ye açıklamış. Kısaca şöyle. Şeriatte müşavere yani danışma varsa da danışılacak kimseler ancak ulema ve İslam büyükleridir. Bu bakımdan parlamentonun yerine padişahça seçilecek üyelerden oluşan bir kurul kurmak gereklidir. Tabii padişah bu kurulun vereceği kararlarla bağlı olmayacaktır. Dipnot, o zamanki posta ve telgraf nazırı Haşim Sanver Bey'e dayan, Celal Bayar, ben de yazdım. 5. cilt sayfa 1438. Meclis-i Mebusan'ı ilk seferinde en gerekli olduğu bir sırada 21-12-1918 kapatır. İkincisini açmak istemez, açılmasını engellemek mümkün olmayınca da hastalık bahane ederek açış konuşması yapmaktan kaçınır. Dipnot, görüp işittiklerim sayfa 252-254, H. Kazım Kadri hatıralarım sayfa 162 ve diğerleri 263 ve diğerleri. Ama onu da açılışından 3 ay sonra 11 Nisan 1920'de kapatacak, Osmanlı Meclisi tarihe gömülecektir. Hükümetlerin kuruluşuna ve işine karışır. Dipnot, Ali Fuat Türkgelli'nin verdiği birçok örnek var. Sayfa 158-220-245-247-258. Oysa beyannamesinde meşrutiyet gereklerine uyduğunu iddia edecektir. 3. bölüm 14. paragraf. Olaylar ve belgeler ülkeyi meclise dayanmayan, dolayısıyla yalnız saraya bağlı hükümetlerle yönetmek istediğini gösteriyor. Dipnot, Sina Akşin, Vahidettin Emel'ini şöyle özetliyor. Mutlakiyetçi ya da en azından otoriter, gelenekçi, ulusal olmayan, hilafete, dine dayalı ve İngilizci bir düzen. İstanbul Hükümetleri, sayfa 212. Bu çağ dışı tutumu yüzünden İstanbul yönetimi çok kısa bir süre sonra gücünü yitirecek, tabansız ve devre dışı kalacaktır. İttihat ve Terakki Partisi'nin amansız bir düşmanı. Dipnot, Celal Bayar, Vahidettin'in 31 Mart olayında Mahmut Şevket Paşa'nın ölümüyle biten darbe girişiminde bütün parti anlaşmazlıklarında sinsi ve kirli rolleri olduğunu yazıyor. Ben de yazdım, 1. cilt sayfa 16. Mahmut Şevket Paşa da günlüğünde politika ile uğraşan Şehzade Vahidettin'i ağır biçimde suçlamakla, Veliaht Y. İzzettin Efendi'nin Vahidettin'in Çengelköy'deki köşkünü fesat yuvası diye nitelediğini aktarmaktadır. Hayat Dergisi sayı 8-18 Şubat 1965. Damat adaylarının bile iddiaçılığa bulaşmış olmasına çok önem vermiştir. İddiaçıların İngilizler tarafından tutuklanıp Malta'ya götürülmelerini devletin yargı hak ve yetkisine bir tecavüz olduğunu düşünmez, tersine hayırlı bir iş olarak değerlendirir. Görüp işittiklerim sayfa 218. Çağın baskın eğiliminin milliyetçilik olduğunu bir türlü kavrayamayan çevresi gibi o da milli mücadeleyi bir İttihatçı hareketi ve Bolşeviklik olarak görecek ve sonuna kadar da bu saplantısını sürdürecektir. Dipt Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 169. Oysa hem İttihatçılara hem Ankara hükümetine karşı olan Hüseyin Kazım Kadri bile şöyle demektedir. İttihatçılık hissini ve imanını bu vatanda ebediyen imha eden Anadolu Milli Hareketi oldu ve bütün bir memleketin İttihatçılıktan kurtulmasını temin etti. Hatıralarım sayfa 159. Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne yakınlığı. Hürriyet ve İtilaf 1911'de sırf İttihat ve Terakki iktidarını devirmek amacıyla bir araya gelen, gırtlağına kadar günlük siyasete gömülmüş din adamlarından en ileri batıcılık yanlarına kadar her çeşit muhaliften oluşmuş bir tepki partisiydi. Dipnot Tarık Zafer Tunay'a Türkiye'de Siyasi Partiler sayfa 320. Özellikle 26. ve 27. dipnotları partinin önde gelenler arasında bulunan Şeyhülislam M. Sabri, Ali Kemal, Feylezof Rıza Tevfik gibi ilginç ve karanlık kimselerle ileride sık sık karşılaşacağız. Lütfi Simavi partinin liderlerinden Sadık Bey hakkında şu bilgiyi vermektedir. Yunan idaresine geçen Selanik'e giderek oradan Rus imparatoruna bir telgraf çekmiş, İttihat ve Terakki iktidarının Türkiye'yi mahvettiğinden söz ederek bu işe el koymasını, açıkçası Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne saldırmasını istemişti. Sayfa 197. Dipnot, mektubun tam metni ve Sadık Bey'in öteki densizlikleri için bakınız, Ali 1. Hürriyet ve İtilaf Fırkası sayfa 217. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin kurucularından ve üyelerinin çoğu gibi eski bir iddiatçı olan Doktor Rıza Nur da anılarında şöyle yazıyor. Yakovalı Rıza Bey Sinop'ta sürgündü. Onunla iddiatçılar aleyhinde anlaştık. Kaçıracağım gidecek Arnavutluk'ta isyan yapacak. Gidip katıldı. İddiatçılar hükümetini devirdik. Arnavutları isyana teşvik ettiğimi ben kendi elimle yazdım. Bu kusur değil, iftiharım sebebidir. Sayfa 374-378. Mahmut Şevket Paşa Vahidettin'in daha şehzadeyken bir takım kurduğunu ve siyasi olaylara karıştığını ileri sürmektedir. Ali 1. Hürriyet ve İtilaf Fırkası 202-203, dipnot 170-212. Derviş Vahdettin'in mahkemede verdiği ifadeye göre Vahdettin'in Derviş Vahdettin'in Karanlık Derneği'ne de üye olduğu anlaşılıyor. Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 37-38. Kısacası günlük politikaya karışmış, taraf tutmuş ilk şehzade, veliaht ve padişahtır. Damat Ferit'in bir ara başkan olduğu bu partinin Kurtuluş Savaşı dönemindeki tutumunu Vahdettinci bir yazardan dinleyelim. Hürriyet ve itilafçılar düşmanlarımızla aynı seviyede ve hizada görünmekten bile çekinmemişlerdir. İttihatçıların kendilerine zulmettiğini iddia eden Ermenilerle birlikte hareket edip onlara katıldıkları gibi meclisin İttihatçılar tarafından seçilmiş olması sebebiyle dağılmasını isteyen İngilizler de aynı şekilde düşünüyorlardı. İngiliz emelleriyle inanılmayacak uygunluğuna bakınız. İstanbul'un işgali karşısında Hürriyet ve İtilaf Partisi sevincini gizlemiyor. Tek üzüntüsünün böyle bir önlemin bu denli geciktirilmesinden doğduğunu açıklıyordu. İntikam duygusu iliklerine işlemiş olan bu zümre kolay tatmin olacağı benzemiyordu. İçteki muhaliflerin dıştaki düşmanlarla ortaklaşa yürüttükleri kin hareketinin parolası, memlekette İttihatçılardan taş üzerinde taş, omuz üzerinde baş bırakmamak olmuştu. V. Vakkasoğlu Son Bozgun 1. Cilt sayfa 96. Vahidettin'in şehzadeliğinden beri yakınlık duyduğu parti işte böyle uğursuz ve işbirlikçi bir parti. Dipnot, Lütfi Simavi diyor ki, Şehzade Vahidettin'e, damat Ferit Paşa'nın Sadık Bey'le birlikte kurmuş olduğu Hürriyet ve İtilaf adlı partiyi kendisinin onursal başkan olduğu hakkında ortada bazı söylentilerin dolaştığını duyduğumu, hanedan üyelerinin hiçbir partiye mensup olamayacaklarını ileri sürerek bu söylentileri yalanlamakta olduğumu söyledim. Doğrusunu söylemek gerekirse bu söylentiler pek de temelsiz değildi. Vahidettin Efendi adı geçen partiyi onursal başkan olmasa bile ona karşı bir sempati besliyordu. Ben bu tutumun doğru olmadığını kendisine ancak böyle dolaylı bir yolla anlatabilirdim. İleride padişah olduktan sonra bu partiye olan bağlılığını açığa vuracak, mütareke yıllarında damat Ferit'i arka arkaya sadrazamlığa getirerek hem devletin hem kendisini felaketine hazırlayacaktı. Sayfa 265. Vahidettin'in İngilizciliği. Bu konu 3. bölümde geniş olarak ele alınacak. Şimdi General Milne'in 16 Aralık 1918 günlü raporunun özetini aktarıyorum. Padişah Türkiye'nin idaresini mümkün olduğu kadar çabuk ele alması için Britanya hükümetinden istirhamda bulundu. Britanya memurlarının kontrol maksadıyla memleket içine gönderilmesini ve Britanya subaylarının idareye yardımda bulunmalarını rica etti. Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 4. Sadrazam Damat Ferit Paşa. Vahidettin'in yoğun ve ciddi uyarılara rağmen 5 kez sadrazamlığa getirdiği damat Ferit'i de tanımak gerekiyor. Onunla Vahidettin arasındaki ilişkiyi görgü tanıklarının yardımıyla izleyelim. İ.M. Kemal İnal. Özettir. Ferit Paşa 1853 doğumludur. Vahidettin'in ablası Mediha Sultan'ın ikinci kocasıdır. Damat olunca Londra elçiliğini istedi, tayin edilmeyince Abdülhamid'e gücendi. İttihat ve Terakki Derneği'ne yaranmak ve bu yolla büyük bir makam yakalamak için derneğin meddahı kesildi. İltifat görmeyince bu sefer ona da düşman oldu. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Alafrangalıkta Frankleri de geçmişti. Pek uzun olan tırnaklarından herkes iğrenirdi. Son sadrazam Tevfik Paşa Ferit'ten yalancı diye söz ederdi. Vahidettin de eskiden melun derdi, sonra devleti teslim etti. Son sadrazamlar, sayfa 2029-2094. Dipnot. Damat Ferit'in bir sözü, benim konsepsiyonum Türk mantalitesini kapsayamaz, aktaran Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 46. A. Reşit Reybey, Damat Ferit'in dahiliye nazırı. 6. Mehmet güvenilir ancak 2 kişi bulabilmişti. Bunlardan birincisi eniştesi Ferit Paşa, ikincisi dünürü Tevfik Paşa'dır. Dipnot. Sina Akşin diyor ki, hısımı olan Tevfik ve Ferit, sivil paşalar olarak Baba Ali'yi onun istediği biçimde yönetebilecek adamlardı. Birinin ılımlılığı, ötekinin aşırılığı ise Vahdettin'e, siyasal duruma göre almaşık, yani alternatif imkanlar tanıyordu. İstanbul Hükümetleri, sayfa 40. Ferit Paşa, Abdülmecid'in damadı olduğu için Sultan Aziz koluna, özellikle Veliaht Abdülmecid'e uzak, İttihatçıların da Hürriyet ve İtilaf Partisi yandaşı olduğu için dışladığı bir adam. Dipnot. Rıza Tevfik bu sözleri doğru diyor, sadeleştirilmiştir. Damat Ferit Paşa hanedana pek saygılı fakat hakikatte yalnız ailenin Sultan Mecid koluna bağlıydı. Ve Sultan Mecid ile Sultan Aziz evladı arasındaki geçimsizlikte de payı vardır. Biraz da ben konuşayım, sayfa 81. Bugünü ve geleceği Vahidettin'in varlığına bağlı, öyleyse kendisine ihanet etmesi düşünülemez. Bu görüşe damat Ferit Paşa'ya sarılarak İttihat Hükümeti'nin düşmesine kadar eniştesi ile aile muhabbeti yapmış, ondan sonra da kendisini sadrazamlığa getirmiştir. Hali, hareketi, cali, yani yapmacık düşüncesi kısa, bilgisi daha kısaydı. En büyük marifeti de gösterişiydi. Bütün hali ve hareketleri incelenirse cahilliğine ek olarak teleyyün-il dimağı ile malul, yani beyni sulanmış olduğuna hükmetmek zaruriydi. Son sadrazamlardan alıntı, sayfa 2037-2079. Dipnot. Vahidettin, damat Ferit'i sadrazam yapmadan önce de Mondros mütarekesi görüşmelerinde baş delege olarak gitmesi için şiddetle ısrar etmiştir.